Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat.
Günaydın Seyfettin.
Günaydın.
Günaydın.
Mahir Ilgaz'la birlikte yapıyoruz programımızı. Evet, bir kere öncelikle hoş geldin demek istiyoruz.
Teşekkür ederim, hoş bulduk.
Uzun boylu yurt dışı gezilerinde olacağı için de bir süre bizimle olmuyor. Yerine senin gelmiş olman da bize mutluluk da veriyor.
Teşekkür ederim.
Öncelikle o zaman tam biz Cumhuriyet Halk Partisi'ni falan konuşacaktık. Seçim beyannamesini ekonomik açıdan ama gündeme gelip oturan bu Kanal İstanbul adlı proje oldu. Biraz evet. Onun ekonomik durumundan bahsedelim istersen.
Evet. Valla yani proje bir kere ne kadar çılgın emin değilim. Çılgın deyince bir iktisatçının aklına çok büyük maliyetler geliyor. Teknolojik olarak zorluklar geliyor. Şimdi böyle değil tabii bu proje. Yani dünyada işte 19. yüzyıldan beri kanal açmayı biliyor insanlar. Dolayısıyla o kanal oradan açılır. Ama ben hemen maliyetini merak ettim. Gerçi başbakan maliyetinden söz etmemiş. Ama bugün basında görüyorum, işte inşaatçılara falan sormuş gazeteciler. 10 milyar dolar diyorlar. Bana biraz düşük geldi. Öyle çok fazla ayrıntı yok ama hadi bilemedin 15 milyar dolar olsun, 20 milyar dolar olsun. Yani bir
50 milyar dolara kadar çıkan tahminler var gazetelerde bugün,
evet,
gördüğümüz kadarıyla.
Yani bu bir nükleer santral fiyatı sonuç olarak. Bir yılda da yapılmayacak herhalde, bu 5-6 yıl sürecek. Yani sonuçta Türkiye ekonomisinin cesametini düşündüğün zaman maliyet açısından öyle çok çılgın değil. Teknolojik açıdan da işte söyledim, yani 19. yüzyıldan beri insanlar kanal açıyorlar. Burada da açarlar, sorun değil. Ama bu ne getirecek? Yani orada hakikaten ciddi kuşkularım var. Çünkü sonuçta buradan bu kadar, gene de çok büyük bir yatırım tabii bu. Bunun geçişinin olması lazım. Buradan gemiler geçecek herhalde, para alınacak bunlardan. Para almaya kalktığın zaman bunlar bedava boğaz dururken neden oradan geçsinler, değil mi? Sen de konunun, evet, uzmanısın. Montre Antlaşması'na göre Türkiye herhalde boğazı kullanmayın, kanalı kullanın diye zorlayamaz.
Evet, Montre'yi değiştirmek de zor olur. Biraz önce programa girmeden, yani seninle programa başlamadan, köşeye başlamadan Mahir'le de konuştuğumuz bu yönüydü. Uluslararası en eski antlaşmalardan biri Türkiye'yi bağlayan. Onun için de kolay değiştirebilecek durumu yok.
Evet, yani dolayısıyla şimdi bunları çözmeden, ya bu çok temel bir sorun ekonomik açıdan. Bunu bir çözüm getirmeden, yani işte nasıl zorlayacaksınız ya da nasıl teşvik edeceksiniz? Yani sonuçta para alacaksınız bunlardan. Yani dediğim gibi nasıl bir araç kullanılacak da bunlar oradan geçecekler, onu bilemiyorum. Ama bu sorun çözümlenmeden bir kere bu kadar büyük miktarda para gömülmez oraya. Yani orada bir birinci büyük soru işareti var. Tabii ikinci soru işareti, bu İstanbul'a ne getirecek, götürecek meselesi önemli. Onu da doğrusu çok uzmanı değilim ama şöyle herhalde düşünmek lazım. Taksiden iniyorum, kusura bakmasın dinleyiciler. Evet. Şimdi bir kere televizyonda şeyi seyrettiğim zaman, sunumunu, başbakanın, o kanalın iki tarafı korkunç binalarla dolu bir şey, görüntü, şehir görüntüsü, böyle bir megapol görüntüsü. Bu beni doğrusu çok rahatsız etti. Hatta hafif midem bile bulandı, bu nasıl bir görüntü diye. Hani insan bari etrafına ağaçlar, maaşlar, ormanlar koyar kanalın iki yanına. Öyle değil, tepeleme bina dolu. Ondan sonra tabii burada orası bir cazibe merkezi mi olacak, onu bilmiyorum. Çünkü kanal tek başına bir cazibe merkezi olmaz. Gerçi oraya bir havaalanı, işte ucuna herhalde bir liman falan, o tabii ki orada sanayi geliştirebilir. İşte şirketlerin, firmaların, yani üretimin, ekonomik faaliyetlerin gelişmesine neden olabilir. Ve o da orada bir yapılaşmaya hiç kuşkusuz yol açacak, nüfus artışına yol açacak. Şimdi doğrusu bunların etkileri de çok iyi araştırılmalı. Yani İstanbul'un nüfusu şu anda 13 milyonu geçti. Yani böyle 15 milyonda falan ancak istikrara kavuşur. Fakat böyle bir projeyle bu tabii nereye kadar gidecek? 20 milyona dayanır mı? Bu yönetim sorunları çıkartıyor. Yani bu kadar büyük mega şeyleri, kentleri yönetmek hiç kolay değil.
Evet, yani fuar merkezleri, işte oteller, spor tesisleri ile yepyeni bir tırnak içinde modern yaşam alanı oluşturulacağını belirtmiş. Ve bir de ya
bunlar
havalimanı.
Kanal olmadan da oluşturulabilir eğer İstanbul'un ihtiyacı varsa.
Evet. Evet, öyle bir soru da yok. Benim tabii başka bir soru daha var Seyfettin. Onu da sormak istiyorum. Yani biz bunları kanal açıyoruz diyor. Ve şunları yapacağız. Şu kadar iş sağlayacağız filan diyor. Bütün bu kararları hiç şimdiye kadar herhangi bir şekilde kamuoyuyla paylaşmadan ve gerek başta senin de söylediğin gibi maliyetten hiç bahsetmeden, hatta yerini bile tam belirlemeden, çünkü büyük olumsuzluklar yaratır bir yerini filan söylemek diyor. Yani bir takım rant elde edeceklerden bahsediyor olmalı. Bunlarda büyük bir şeffaflık eksikliği görerek fevkalade endişeleniyorum ben mesela. Ne diyorsun bu konuya?
Yani burada bir tabii demokratik yönetim sorunu olduğu çok açık. Şimdi bunu başbakan bir adeta seçim kampanyasının işte bir şey olarak, çok önemli bir kozu olarak planlamış önceden. Onun için de gizli tutmuş. Yani bir anlamda bu söylediğin bu şey, şeffaflık olmaması, kapalı bir kutu haline gelmesi ve daha da önemlisi tabii bunun kararın alınmış olması. Yani şimdi evet, bundan sonra bütün bu eleştirilerimizin sonuçları ne kadar olumsuz olursa olsun belli ki bu bir inada dönüşecek ve bu projeden vazgeçilmeyecek. Bu tabii son derece olumsuz, kabul edilemez bir şey demokratik açıdan. Bunu böyle bu kadar büyük projelerin tabii ki olabilir önceden ama kamuoyuna sunulup işte uzmanlar tarafından eline boyuna tartışılması, sonra karar verilmesi gerekirdi. Hani yapılacak, yapılmayacak, işte yapılırsa şunlara dikkat edilerek yapılacak vesaire. Şimdi bunlar istim arkadan gelsin. Bir kere karar alınmış durumda. Adalet ve Kalkınma Partisi de herhalde değil yani, çok büyük olasılıkla %99 diyelim tekrar çoğunlukla iktidara gelecek 12 Haziran'da, bir adeta şey olmazsa, sürpriz olmazsa. Demek ki başbakan da bu projeyi yürürlüğe koyacak yani. Şimdi ondan sonra tabii zararları çok, hani yanlış bir proje ise çok büyük bir maliyet.
Evet, geri döndürülen, yani ekolojik faslını ise hiç girmiyoruz bile. Yani evet, belki evet, de üzerinde en çok durulması gereken konulardan bir diğeri de o. Çünkü evet, bu bütünüyle bu tip şeylerde görüldüğü gibi ekolojik dengeyi alt üst etmesi çok muhtemel. Hatta neredeyse kesin gibi bir şey ve senin de biraz önce belirttiğin gibi bu çizimlerde görülen şey ise tamamen artık toprağa bile görünmeyen bir evet, ağaç, tamamen bir betonlaşma yığını olarak öngörülen.
Yani orada bile bence çok yanlış bir şey var. Belki böyle olmayacak sonunda ama yani zihniyeti bir yerde ele veriyor. Bu tabii çok tipik kalkınmacı zihniyet. Yani başbakanın şeyi de beni çok rahatsız etti konuşmasında. İşte şey, Marmaray 4 yıl gecikti çanak çömlek çıktığı için dedi.
Evet.
Bu tabii bir anlayış yani. İşte çevreye dikkat etmeden, işte tarihi mirasa önem vermeden ya da bunların değerlerini çok düşük tutarak.
Dışsallık onlar.
İşte iş aş, biliyorsun bu çok moda bir deyimdir. Millet işte şey bekliyor, kalkınma bekliyor, iş bekliyor, gelirleri artsın, refah artsın istiyor. Tamam, bunlar doğru ama bunların ne bedeli ne olursa olsun bunları yapalım anlayışı tabii tipik bir, aslında işte şeyci, yani çok gerilere gitmek istemiyorum ama Stalinci diyeceğim bir yandan da, bunlar unutuldu yani, o şey zorlamalı şey. Biliyorsun 1930'lardan itibaren evet, Sovyetlerin sanayileşmesi biraz bu zihniyetle oldu. Sonra bu üçüncü dünyacılığa çok yansıdı. Üçüncü dünyacılıkta da kalkınma çok ön plandaydı. Bu çevre bilinci, işte kültür, tarih, bunlar biraz postmodern tabii.
Evet,
şeyler,
yani
değerler ve Türkiye bu değerlerden halen uzak ne yazık ki. Tabii gelişiyor. Çok önemli şeyler var. Kıpırdanmalar, karşı çıkışlar var. Mesela bu HES'lere karşı Anadolu'da bayağı bir bilinç gelişmiş gibi duruyor. Nükleer santrali geçen gün çok ilginç. Metropol'ün bir şeyi vardı, araştırması. 3-4 gün önce işte çok şey sormuşlar tabii. Seçimi de sormuşlar ama nükleer santrali de soruyorlar. Ve çoğunluk karşı. Yani ben bir referandum olsa kesin kazanır diyordum. Evet çıkar diyordum nükleer santrali ama pek öyle
görünmüyor.
Yani.
Evet. Evet, yani bu aslında 20. yüzyılın Stalin deyince aklıma geldi. En önemli özelliklerinden biri bir her iki yarışan ideoloji diyelim, kapitalizm ve komünizmse onlar ya da işte neyse adları, her ikisinin üzerinde ortak birleştiği nokta bu McNeill diye bir iklim tarihçisinin çok hoş bir kitabı var bu konuda. İkisinde de bu ne pahasına olursa olsun kalkınma iklim şeyinde diyor ve yani mesela Sovyetlerin nasıl Aral Gölü'nü, dünyanın en büyük iç denizlerinden birini yok ettikleri.
Yok oldu hakikaten, korkunç yani, bir felaket.
Evet, şimdi de aynı anlayış. Yani geçen gün Şahin Alpay da yazmıştı, yani ülkenin doğasını da insanların sağlığını da bir yani kalkınmayı doğa ve sağlık pahasına bir amaç olarak gören bir anlayış var ve üstelik bunu tek adamlığa doğru da giden bu başkanlık sistemiyle birlikte ele alınca daha da ürkütücü görünüyor.
Evet. Evet, ama yani başkanlık sistemi de öyle çok şey değil. Yani çoğunluk ne kadar istiyor emin değilim. Yani gene sözünü ettim, Metropol araştırmasında evet bir çoğunluk başkan olsun diyor. Çünkü Türkiye'de böyle işte insanlar güçlü bir şey istiyorlar. Bir adam gelsin bizi yönetsin, güçlü bir adam. Bu hala bu şey de var, bu beklenti, bu anlayış da var ama öyle çok büyük de bir şey, öyle ezici çoğunlukta değil. Artı tabii daha tartışılacak, partinin içinde, zaten Kalkınma Partisi'nin içinde başkanlık sistemine karşı çıkanlar var biliyorsun. Abdullah Gül karşı, Bülent Arınç karşı.
Evet.
Ondan sonra yani onda tabii o kadar emin değiliz onun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini, ama bu projeye dönecek olursak yani burada tartışmanın tabii ne yönde olması da, ne yöne kayacağı da çok önemli. Bu sadece iktisaden işte şey midir, getirisi nedir, götürüsü nedir, orada tabii büyük sorular var. Beni de birinci derecede ilgilendiriyor ama bir de tabii ki bütün bu çevre etkileri ne olacak? Bunlar enine boyuna hakikaten araştırılacak mı? Kamuoyuyla paylaşılacak mı? Ve gerekirse vazgeçilebilecek mi? Yani bunun hakikaten astarının yüzünden pahalıya geleceği ortaya çıkarsa ne olacak? Bu tabii sonuç tahlilde bir de Türkiye'nin nasıl yönetildiğine bağlı. Yani bir demokrasi sorunu.
Evet, esas itibariyle o. Yani mesela çeşitli gelen eleştirilerden biri de şeyi ön plana çıkarıyor bu projeye karşı. Yani bir Arap Emirliklerindeki, Dubai vesairedeki büyük projelere de benziyor. Ama yani orada mesela bizim bilebildiğimiz kadarıyla en büyük kirlilik yaratan ve özellikle küresel iklim değişikliğine, karbondioksit emisyonlarına filan da en çok yol açan işte böyle projeleri de beraberinde getiriyor. Bir de böyle bir İstanbul için çok ciddi başka problemler yaratması da zincirleme olarak.
Ama tabii beklenebilir. Şunu da unutmayalım, yani gözden kaçırmayalım. Belki en başta da söylemek lazımdı. Bir de bir boğaz sorunu var hakikaten. Yani giderek muazzam miktarda deniz şeyi taşımacılığı boğazdan geçmeye başladı.
Evet.
Yani sen de görüyorsun, ben de işte boğazda oturduğum için yani bu devasa konteyner gemileri, o devasa tankerler ve giderek bunların sayısı artacak sonuçta. Dünya büyümeye devam edecek, ekonomiler, ticaret artacak. Arttıkça boğaza olan bu baskı daha da büyüyecek. Tabii başka alternatifler olabilir miydi bilmiyorum ama bu da büyük bir sorun. Soruna tabii katkısı olur mu, olabilecek mi? Yani bunu da tabii dikkate almak lazım. Hani ne getirecek, ne götürecek derken.
Evet, en önemli sorun ama öncelikle herhalde şey, hiçbir kamuoyuna bilgi verilmeden, bilgi paylaşımına evet. gidilmeden demokrasiden çok uzakta bir mekanizmayla şeffaf olmayan bir şekilde gerçekleştirilmiş olmuş. Herhalde daha çok tartışacağız. Peki evet. istersen ikinci olarak da birazcık evet. bu seçim beyannamesi üzerinden, sen epeydir yazıda, yazılarını evet. da bunun üzerinde yazıyorsun, biraz Cumhuriyet Halk Partisi'ninki üzerinde. Evet. Duralım mı?
Yani Cumhuriyet Halk Partisi bir kere bu yeni yönetim eski yönetime kıyasla, yani 2007 diyelim kampanyasına kıyasla ekonomide çok farklı bir yaklaşım sergiledi. Bu olumlu. Yani farklılık şu, ayrıntılı bir şekilde hem projeler hem işte büyüme hedefleri, işsizlik hedefleri, reformlar vesaire. Bunlardan söz etti. Bir kere çok bunlar şey kapsamlı emek verilmiş metinler yayınladı bildirgelerinde, broşürlerinde. Bunlarda çok esaslı ve doğru analizler var hem dünya ekonomisinin hem Türkiye ekonomisinin. Dolayısıyla açıkçası bizim gibi iktisat yorumcularına da epey malzeme sağladı.
Evet.
Adalet ve Kalkınma Partisi öyle değil mesela. O oldukça kötü. Bir yerde işte yaptıklarımız, bakın ne yapacağımızı anlarsınız gibi. Mesela Adalet ve Kalkınma Partisi'nin büyüme şeyini, hedefini biz dolaylı olarak hesaplıyoruz iktisatçılar olarak. %5 buluyoruz. Evet. Bu tabii makul ve gerçekçi. Gerçi bu da kolay değil. Çünkü Türkiye son 30 yılda %4 ancak büyüdü. Kötü yönetildiği için birçok kriz yaşadı vesaire. Ama neyse %5 olur yani. Ben de 5,5 tahmin ediyorum potansiyel büyümesini. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi %7 diyor. Bu tabii çok iddialı bir hedef. Ama en azından bunun gerçekleşebilmesi için ne olması gerektiğini, nelerin gerçekleşmesi gerektiğini doğru olarak koymuş. Yani bir, yatırımlar artacak. Aynı zamanda bu artışa paralel olarak iç tasarruflar da artacak. Bu da yetmez. Toplam faktör verimliliği dediğimiz, yani ekonominin bütün verimliliğini etkileyecek bir şeyler olacak, gelişmeler olacak. Bu da tabii reformlara bağlı, esaslı reformlara bağlı. Şimdi bunlar olabilir mi? İşte orada bence çok zayıf kalıyor açıkçası Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim bildirgesindeki politika önerileri. Çünkü tasarrufları arttırmak çok zor bir iş. Bir kere kamuda tasarrufları arttırmayacağını söylüyor. Çünkü orada yatırımları arttıracak ama doğru dürüst bir vergi reformu yok. Onun için iş dönüp dolaşıp hanelerin tasarruflarına kalıyor. Bizim yani vatandaş, Necip Türk vatandaşı ne olacak da daha az tüketecek, daha az borçlanacak. Ondan sonra daha çok tasarruf edecek. Vallahi burası son derece zayıf, yani hiç ikna edici değil.
%22'ymiş senin yazından.
%22'ye çıkartacağım. 15 civarında şu anda. Hani ben 18'e çıkabilir diye bu hesapları yaparken potansiyel büyüme 18 almıştım. Yani 4 puanda onun üzerinde. Bu tasarruf öyle basit bir şey değil. Yani bunu arttırmak gerçekten zor. Sosyal devletten vazgeçemezsin. Hani insanları şeye zorlayacak, güvenlik için, güvence için tasarruf, hani kara gün akçesi dediğimiz akçeye şey etmeleri, yönelmelerini şey etmek mümkün değil, talep etmek mümkün değil. Hele bir Sosyal Demokrat Parti için, yani için olamaz Türkiye. Dolayısıyla geriye ne kalıyor? Vallahi geriye dua etmek kalıyor anladığım kadarıyla. O biraz zor. Ama bu da yetmiyor. Hani bu olsa bile %7 büyüme için bir de verimliliğin ciddi ölçüde artması lazım. Burada tespitler doğru. Yani diyor ki işte daha fazla Ar-Ge'ye para harcayalım, teknoloji geliştirelim. Beşeri sermaye tabii anahtar kilit, yani eğitim düzeyi. Bir fecaat Türkiye'de iş gücünün eğitim düzeyi. Ortalama 7 yılla zor bulduk. Kore bundan 30-40 yıl önce bizimle aynı düzeydeydi. Şimdi 11 yıl Kore'de ortalama eğitim. Şimdi onun için Kore bize de tur bildirdi tabii,
evet.
Kalkınmada. Burada peki ne olacak? Eğitim reformu çok doğru, beşeri sermaye diyor. Uzun uzun yazmış paragraflar boyunca. Ama eğitim reformu peki ne yapacaksın deyince, işte meslek liselerini geliştireceğiz. Üniversitelerin önündeki yığılmayı, engelleyeceğiz, yökü kaldıracağız, harçları kaldıracağız. Şimdi bunda ne eğitimde, orta öğretimde yaygınlık ve kalite sorunlarını çözebilirsin, ne üniversiteleri hem şeyini arttıracaksın, öğrenci sayısını, hem de kalitesini arttıracaksın. Türkiye'nin eğitiminde büyük bir kalite sorunu var, biliyorsun. Siz de herhalde PISA sonuçlarınız çıktıkça değerlendiriyorsunuz.
Zaman zaman, evet.
Evet, yani kalite bir facia. Çok küçük bir eliti iyi eğitiyoruz, onun dışı gerisi hikaye. Dolayısıyla yani bunlara dair çok esaslı, ben Big Bang lazım diyorum eğitimde, devrim lazım. Nasıl daha rekabetçi yapacaksın, nasıl daha fazla kamu ve özel kaynağı buraya aktaracaksın ve aynı zamanda etkin olarak kullanacaksın. Yani daha kaliteli, daha çok öğretmen, daha şey küçük sınıflar. Ondan sonra daha tartışmacı bir zihniyet, bütün bunlar, daha üniversite şey işbirliği, bunlar muazzam kaynaklar gerektiriyor ve bu kamunun bunun altından kalkması mümkün değil. Yani şimdi ayrıntılara girmek istemiyorum. Geçenlerde evet, bir yazımda özetlemiştim. Ama yani çok zayıf, anlatabiliyor muyum? Böyle esaslı reformlar lazım ve bu reformlara pek cesaret edememiş görünüyor Cumhuriyet Halk Partisi.
Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyle bir değil devrim, reform yapacak bir potansiyelini de pek görmek mümkün değil gibi görünüyor. En azından bize, basına
tabii yani yansıdığı kadar. Cesur olmak lazım. Öyle, evet, birikmiş sorunlar var ki burada, öyle herkese yaranacağım diye yola çıktığın zaman, üstelik de bürokratik zihniyetten de tam şey demediği zaman, kurtulamadığın zaman çok zor işler bunlar. Yani görüyorsun eğitimde nasıl ideolojik blokajlar olduğunu, Cumhuriyet Halk Partisi bu ideolojik blokajlardan kurtulmadan doğru bir eğitim reformu, devrimci bir eğitim reformu düşünmesi, tasarlaması da doğrusu kolay değil.
Evet, ama ideolojik blokajlardan da söz etmişken belki son olarak şunu da söylemek lazım. Yani bu aday politikasında, izlediği aday politikasında çok düşündürücü şeyler de var. Yani
çok,
Ergenekon çok davasının sanıklarını, hem de
sadece Ergenekon değil yani, evet, şimdi isim hadi vermeyelim ama yani benim bölgemde, ben Anadolu yakasındayım, orada oy kullanacağım. Yani 5. mi 6. sırada öyle isimler var ki, şeyden kalma, eski CHP'den kalma, bu şey odalarının mucitleri, ikna odalarının mucitleri falan. Yani tabii ki zor. Yani hayat sadece Ergenekon sanıklarından ibaret değil.
Hayır, bir de yani sosyal demokratlık gibi bir ideoloji iddiası olan bir partide işte
yani
Mehmet Haberal, Sinan Aygün.
Tabii yani İstanbul'da ön seçim yapmadı. Yapsaydı Ercan Karakaş gibi sosyal demokratlar da kesinlikle listelerde yer alacaklardı. İşte sonuçta merkezi olarak karar verdiler ve bir Ercan Karakaş'ı göremiyoruz mesela Cumhuriyet Halk Partisi listesinde.
Dolayısıyla da o zaman işte bu sağ kanat ideolojisi diyelim, yani Ergenekon'u hiç üzerinde durmayalım ama ideolojik yaklaşım olarak bakıldığında da onların da eğitim reformu filan konusunda pek heveskar olmayacağını düşünmek için epey sebep var, değil mi?
Tabii burada yani bu eğitimde devletçi anlayışla, ya Avrupa bıraktı bunu, Fransa bile en son kalesi Fransa'ydı. Orada bile üniversitelere daha fazla mali özellik, sadece akademik özellik değil, mali özellik,
evet,
çok önemli. Burada tabii evet, pahalı bir şey üniversite eğitimi. Bunu kısmen devlet karşılar ama kısmen de bu eğitimi alanların karşılaması lazım. Fırsat eşitliğini kollamak için de tabii ki uzun vadeli burslar, krediler, ama tamam, devlet orada devreye girsin, kefil olsun. Gerekirse paranın, kredinin bir kısmını batabilir. Devlet sonuçta bu faturayı öder. Bunlar önemli değil ama böyle yaklaşarak, yani çok kökten düzeni değiştirici bir anlayışla yaklaşmak lazım. Yoksa harçları kaldıralım demek çok kolay. Yökü kaldıralım. Bunlar yani evet, tamam, kaldıralım. Benim hiçbir itirazım yoktu. Bunlar üniversite ne eğitim kalitesini arttırır ne üniversite sayısını arttırır.
Evet. Peki, çok teşekkür ederiz
Seyfi. Ben teşekkür ediyorum.
Görüşmek üzere.
İyi yayınlar.
Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.